Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Doğu gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Doğu gelişmelerini ele aldığımız haftalı programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Geçen hafta Filistin gelişmeleri ve Amerika Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü çakma rejim İsrail'in başkenti olarak kabul ettiğini açıklayarak illegal ve ahmakça bir karara imza atması Orta Doğu bölgesinin tüm gelişmelerini etkisi altına aldı. Bu çerçevede ilkin Trump'un komplocu kararına gösterilen tepkileri ve ardından Irak ve Yemen gelişmelerini gözden geçirmek istiyoruz.
Geçen hafta Filistin milletinin Amerikan Başkanı Trump'ın küstahlığına gösterdiği tepki 3. intifada oldu. Gerçi Arap Birliği Trump'ın ahmaklığına karşı tepkisi çok pasif düzeyde kaldı. Amerikan Başkanı Trump'ın Kudüs'le ilgili kararını ve Amerika'nın Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Beytul Mukaddes'i taşıyacağını ilan etmesinin ardından Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas 3. intifadanın başladığını açıkladı. Gerçekte Kudüs her zaman Filistin milleti ve İslam dünyası için büyük önem arz eden kutsal bir kent olmuş ve her daim de Filistin halkının işgalci Siyonistlere karşı başlattığı intifada hareketlerinin temel bileşenlerinden biri bir nevi Kudüs'ü savunmakla ilgili olmuştur. Şimdi de Amerikan Başkanı Trump'ın Kudüs'le ilgili komplocu hareketi, Filistin milletinin itiraz seslerini daha da yükseltmesi ve 3. intifadanın başlamasına yol açtığı anlaşılıyor.
Kuşkusuz Filistin halkın 3. intifadası, 2000 yılında gerçekleşen Mescid-i Aksa intifadası ve 1987'de gerçekleşen Taş intifadasının devamı ve yine tüm Filistinli grupların son 10 yıllarda verdikleri mücadelelerin uzantısı sayılır. Amerika Başkanı Donald Trump 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü çakma gaspçı rejim İsrail'in başkenti ilan etti. Ancak Trump'ın bu kararı dünya milletleri ve hemen hemen tüm ülkelerin liderleri ve uluslararası kurum ve kuruluşların sert ve geniş tepkisiyle karşılaştı. Bu arada bu konuya en sert itirazda bulunması gereken Arap Birliği'nin Amerika karşısında pasif tutumu ise kamuoyunun eleştirilerine sebep oldu.
Gerçekte Arap dünyasının çıkar ve maslahatını savunan en resmi kurum olan Arap Birliği'nin bu denli ciddi bir konuya karşı ve Filistin, Arap dünyası ve İslam dünyasının ülküsüne indirilen bu ağır darbenin önünde bu denli pasif bir tutum sergilemesi büyük talihsizlik olmakla beraber bu kurumu uluslararası arenada da mizah konusu yaptı. Bilindiği üzere Arap Birliği Trump'ın Kudüs'ü korsan İsrail'in başkenti ilan etmesinden sonra Arap Birliği Dışişleri Bakanları Kahire'de sözde olağanüstü bir oturum düzenledi. Arap Birliği Dışişleri Bakanları bu oturumun sonunda mümkün olan en pasif tutumu sergileyerek neredeyse Amerika'ya kararını gözden geçirmesi için yalvardı ve uluslararası camiadan da bunun için Amerika'ya baskı yapmalarını istedi. Arap Birliği aynı zamanda bu konuda Müslümanları sağduyulu davranmaya davet etti ve Filistin milletiyle işgalci katil Siyonistlerin karşılıklı teamülde bulunmalarını ve her türlü gerginlikten uzak bir şekilde barış sürecini düşünmelerini temenni etti.
Gerçekte Arap Birliği'nin bu pasif tutumu, hatta batılı bazı devletler ve Amerika'nın en yakın batılı müttefikleri bile bu birlikten daha sert ve daha ciddi bir şekilde tavır koyduğu için büyük talihsizliktir. Arap Birliği'nin bu tutumu aynı zamanda Arap dünyasının Washington yönetiminin bu facia boyutunda illegal kararına karşı tepki vermemesi gerektiği ve bu bildiriden başka bir şey yapmak istemediği gerçeğini ortaya koyuyor.
Kuşkusuz Donald Trump ticari ve iktisadi mazisi itibariyle Arap dünyasına karşı da bir iş adamı gibi davranıyor. Bu yüzden Riyad yönetimi Amerika ile imzaladığı yaklaşık 500 milyar dolarlık anlaşmanın uygulanmasını erteleyerek Trump'ı zor durumda bırakabileceği anlaşılıyor. Yine diğer Arap rejimleri de Arabistan gibi Amerika ile her türlü ticari, mali ve iktisadi teamüllerini ve anlaşmalarını askıya alabilir. Yeni Arap büyükelçilerin Amerika'dan çağrılması veya Amerika'nın bu ülkelerdeki büyükelçilerinin ihraç edilmesi de Amerika ve Başkan Trump'a yönelik ciddi bir uyarı niteliğinde olabilir. Ancak tüm bunlara karşın Arap Birliği yarım yamalak bir bildiri yayımlamakla yetinmesi, Arap ülkelerinden bu tür beklentilerinde bulunmanın boş ve bihude bir beklenti olduğunu açıkça ortaya koyuyor.
Amerika Başkanı Trump ve yönetimi ciddi bir muhalefet ve sert ve caydırıcı bir tepkiyle karşılaşmadıkları takdirde, er geç diğer batılı ülkeler ve devlet adamlarının da Trump'ın ahmaklığını ve gittiği yolu izlemeye teşvik olacaktır. İşte bu yüzden Arap dünyası ve İslam dünyasının Trump'ın Kudüs ile ilgili kararına göstereceği tepki, Trump'ın başlattığı facianın boyutlarını uygun olmalıdır. Amerika ile her türlü siyasi, iktisadi ve ticari ilişkilerin kesilmesi, Beyaz Saray'a karşı kesin tavır koymak, başkalarını Amerika'nın Kudüs'ü, İsrail'in başkenti tanıma kararına katılma konusunda sert bir şekilde uyarmak, Trump ve başkalarının son 70 yılda cesaret edemediği bir işi yapmaktan vazgeçirerek kararını geri aldırabilir. Oysa Trump'ın bu komplosuna karşı duyarsızlık ve Trump'a kararını gözden geçirmek için yalvarmak, Arap liderleri ellerinde bulunan caydırıcı gücün farkında olmadıklarını ve başkalarına da Amerika ve Siyonist işgalcileri karşı hiçbir şekilde kesin karar alamadıklarını anlatıyor. Bu durum Arap Birliği'nin pasifliğinin doruk noktasıdır ve açıkça Arap liderlerin kendi milletlerinden oldukça uzak olduklarını ortaya koymaktadır. Oysa bu milletleri bugün Amerika Başkanı Trump'ın İslam karşıtı kararına tepki göstererek Siyonist rejim elebaşlarına ve Amerika Başkanı Trump'a Beytül Mukaddes'i İslam dünyasından koparma arzusunu mezara götüreceklerini anlatmış bulunuyor. Konu hakkında İstanbul Selahattin Zaim Üniversitesi'nden öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Arif Ersoy'un görüşlerini dinliyorsunuz.
Amerikan halkının %63'ü yapılan araştırmada bu kararı reddedi. Tabii bu bir İslam coğrafyası içinde büyük bir musibettir. Çünkü orada sırada bir devlet değil İsrail devleti, Siyonist bir devlettir. Irkçı bir devlet. Biz Yahudi halkına karşı değiliz. Siyonizm ırkçılıktır. Kendilerini seçilmiş bir kavim olarak kabul ediyorlar ve üstün görüyorlar. Dolayısıyla böyle bir zihniyetin emrine girmesi Amerikan yönetiminin, Amerikan başkanının demokrasiyle hiç alakası yok. Seçimi bunu bir pazarlık konusu yaptılar. Trump'ın kazanma şansı fazla değildi. Trump'tan söz aldılar, sonra birçok hile desiseyle Trump'ı seçtiler. Dolayısıyla Trump, Amerikan halkına, İslam dünyasının, hatta bütün dünyanın karşı olduğu bir konuda bu kararı aldı. Bu kararın alınması bir skandaldır ve bu asla kabul edilemez. Çünkü ırkçılık bir insanlık suçudur. Yani ırkçı olan zihniyet, başka toplumları sömürme hakkının sahip olduğunu, başka toplumların topraklarını zorla almaya, kendilerine bir hak kabul etmektedirler. Bunun için bu karar Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi yok hükmündedir. Buna hukuki deyimiyle kellem yekündür. Ama böyle kararlar, böyle musibetli hadiseler bazen rahmete vesile olur, iyiliğe vesile olur. Onun için inanıyorum ki İstanbul Zirvesi İslam dünyasındaki birlik ve bütünlüğü sağlayacaktır. Burada şunu tekrar belirleyelim. Filistin'de Yahudi halkının yaşamasına bir şey demiyoruz. Siyonizmin egemen olmasına karşı çıkıyoruz. Biliyorsunuz dünyada Yahudilerin en rahat olduğu iki ülke vardır. Birisi İran'dır, birisi Türkiye'dir. Batıda Yahudiler baskı altında tutulurken, horlanırken bu iki ülkedeki insanlar tarih boyunca rahat yaşamışlardır. Onun için bu kararın İslam coğrafyasında uyanışa vesile olacağına inanıyorum.
Sayın Profesör Doktor Arif Ersoy'a teşekkür ediyoruz.
Şimdi Yemen gelişmelerine geçiyoruz. Yemen gelişmelerinde en çok dikkat çeken gelişme ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Yemen krizine karşı pasif tutumudur. Gerçekte Yemen gelişmeleri, Suud rejimi, bu ülkede işlediği cinayetler ve Yemen milletine dayattığı savaşın ardından sürekli Birleşmiş Milletler'in pasif tutumu ve geç gelen tepkiler gibi sorunların etkisi altında kaldı. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tuhaf bir açıklama yaparak Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin cinayetlerini eleştirdi ve yine beklenmedik bir ifade kullanarak Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'de ahmakça ve bihude savaşa son vermeleri gerektiğini belirtti.
Aslında Yemen krizi konusunda ilk kez Birleşmiş Milletler'in en üst düzey yetkililerinden biri bu denli açık bir şekilde Suud rejimi, Birleşik Arap Emirliği ve Arabistan'ın başını çektiği ittifaktaki diğer ülkelerin Yemen'de işledikleri cinayetlerin hakkında söz ediyor ve diplomatik örf ve adetlere aykırı bir şekilde tepkisini sergiliyor. Buna karşın Birleşmiş Milletler'in geç gelen ve yeterli olmayan tepkisi hala Suud rejiminin Yemen'de işlediği cinayetlerin boyutlarıyla uygun olmadığı belirtilmelidir. Bundan önce de bazı batılı devletler Suudi rejiminden Yemen'e dayatılan bu beyhude ve sonu asla iyi olmayan savaşa son vermesini istedi. Ancak Suud rejimi her defasında bu taleplere muhalefet etti.
Gerçek şu ki Yemen Savaşı'nın ana motoru ve perde arkasındaki anahtar ismi Suud rejiminin veliaht prensi Muhammed Bin Salman'dır. Bin Salman Yemen Savaşı'nı kazanma veya kaybetme meselesini kara karnesinde onur meselesi yapmıştır. Ve bu savaşın sonunda her ne pahasına olursa olsun karnesinde bir zafer kayda geçirmeye çalışmaktadır. Ancak ne var ki Bin Salman her ne kadar çabalıyorsa istediği hedeften daha da uzaklaşmaktadır. Üstelik Yemen Savaşı'nda Suud İttifakı'nın zafer kazanmasına yönelik hiçbir aydın ufukta göze çarpmamaktadır. Gerçekte Kral Salman ve oğlu Yemen'de ellerinden gelen her türlü şirreti yaptı ve mazlum Yemen halkı hakkında hiçbir cinayetten çekinmedi. Baba oğul hatta Yemen'de ateşini yaktıkları savaşı İran topraklarını içine bile çekmeyi umuyordu ve Muhammed Bin Salman aynı ahmakça iddiayı ortaya attı. Fakat Bin Salman'ın esas sorunu şu ki Borazan'a ters tarafından üflüyor ve sonuçta başlattığı her şom plan sonunda kendi rezaleti ve hezimeti ve başarısızlığı ile sonuçlanıyor ve durum aynı şekilde devam ediyor.
Suud Suudi rejiminin veliaht prensi Muhammed bin Salman, hatta Yemen direniş güçlerinin arasına nüfuz ederek eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'i kendi saflarına çekmeye çalıştı ve ona yalan vaatlerde ve yüklü rüşvet tekliflerinde bulunarak direniş cephesine ihanet ettirmeye ve bu cepheye arkadan darbe vurmaya çalıştı. Ancak bu komplonun ifşa edilmesinden sonra Yemen Direniş Cephesi'nin liderleri çok hızlı bir şekilde bu fitneyi yatıştırdı ve Ali Abdullah Salih'in helak edilmesiyle birlikte ihanet dosyası da ebediyen kapandı. Yemen'de hainlerin helak olmasından daha önemlisi Muhammed bin Salman'ın yeni komplosunda da bozguna uğraması ve bir kez daha deneyimsizliği ve hamlığının ortaya çıkmasıydı. Bu olay Bin Salman'ın hatta orman kanunlarına göre oyunun kurallarını patronları kadar iyi öğrenmediğini ve sürekli kendisinin yenilgi zeminini bizzat hazırladığını ortaya koydu.
Değerli dinleyiciler, Orta Doğu gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.